Adem'den Musa peygambere kadar 2500 yıl boyunca ve Musa'dan Malaki peygambere 1100 yıl boyunca peygamberler Tanrı için insanlara konuşuyorlardı. Ama 3600 yılın sonunda Tanrı'yı bildirmeleri sadece kısmıydı. 400 yıllık bir sessizlikten sonra vakit dolunca Tanrı son günlerde oğlu aracılığıyla bizimle konuştu. Böylece Tanrı'nın açımlaması yani vahiy bütünlük buldu. Yorumunu yapmakta olduğumuz İbranilere mektup, Mesih inancının belli başlı öğretilerini içerir ve aynı zamanda sonsuz bir mantık ve büyük bir güzellikle doludur. Onu okumak, cennetin ta kendisinin havasını solumaktır. Onun öğretilerini yerine getirmek, Mesih inanlısı için gerçek ve Mesih'in kendisinde toyluktan olgunluğa götürülmektir. Kusursuzluğa doğru gitmektir. İbranilere mektubun insansal yazarının kim olduğu her zaman tartışılır bir konu olmuştur. Bana göre ki birçok değerli uzman yorumcular da aynı görüşteler, bu mektubun yazarı Pavlos'tur. Hem içinsel hem de dışınsal kanıtlar Pavlos'un mektubun yazarı olduğunu desteklemektedir. Yazar hapse girmiştir. İtalya'dan yazmıştır, yanında Timoteos vardır. Yazıların Pavlos'un olduğu bellidir. Ayrıca benim düşünceme göre Petros da yazarın Pavlos olduğunu belirtmektedir. Pavlos'un stilini değiştirmesi ve mektupta ismini vermemesi için iyi ve yeterli nedenler bulunduğuna inanıyorum. Mektubu inceledikçe bunlara dikkat çekeceğim. İbranilere mektubunun yazarının kim olduğu açıklık kazanmamış olduğu için bu mektubun yazılış tarihi daha da büyük bir önem taşır. Roma İmparatoru Titos, Yeruşalim'deki tapınağı İsa'dan sonra 70'te yıktığı ve Pavlos'un bu tarihte zaten ölmüş olduğundan mektubun İsa'dan sonra 70'ten önce yazılmış olduğudur. İbranilere mektubun konusuna geldiğimizde Romalılar mektubu Mesih inancının gerekliliğini, İbranilere mektup ise Mesih inancının üstünlüğünü açıklığa kavuşturmaktadır. Mektup boyunca görülen bu düşünce, kıyaslayıcı bir söz olan ve mektupta 13 kez geçen daha iyinin kullanımında görülür. İbranilere mektup bizlere yasanın iyi olduğunu ama Mesih'in altında kayranın daha iyi olduğunu ve gelecek olanın görkeminin en iyisi olacağını söyler. İbranilere mektup daha iyi olanı sunar. Mektupta yetkinlik sözcüğü 13 kez geçer. Aynı kökten gelen sözcüklerle birlikte. İki ayet bizlere bu daha iyi yolu özellikle açıklar. Bunun için göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim, açıkça benimsediğiniz inancın elçisi ve başkahini olan İsa'yı düşünün. Onu düşünmemiz buyurulmuştur. Sonra İbraniler 12:3'te şunu okuyoruz. Yorulup cesaretinizi yitirmemek için günahkarların bunca karşı koymasına katlanmış olanı düşünün. İbraniler mektubu yorumu boyunca biz de aynen bunu yapacağız değerli dinleyicilerimiz. İbranilere mektubu dört ana kesime ayırmak mümkündür. 1. Mesih'in öncesizliği, sonsuzluğu 1 ve 2. bölümlerde verilmektedir. Mesih'in öncesiz ve sonsuz başkahinliği 3. bölümden 10. bölümler arasındadır. 3. Mesih'in kendisini sunmasıyla, kurban etmesiyle Tanrı katına, kutsallar kutsalına girme olanağının sallanması bölüm 10-12 arasındadır. 13. bölümde de yüreklendirme vardır. Şimdi İbranilere mektubun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Yorumunu yapmakta olduğumuz İncil'den İbranilere mektup 12. bölümdeyiz. 12. bölümün 15-24 ayetleri arasını çalışacağız bu programımızda. Daha önce gördüğümüz, çalıştığımız 11. bölüm iman bölümüdür. 12. bölüm umut bölümüdür ve İbraniler 13. bölümde sevgi bölümüdür. Gelelim kendimize. Çevremizi böylesi yoğun bir tanıklar bulutu sardığına göre her tür ağırlığı ve kolaylıkla kuşatabilen günahı üzerimizden atalım. Önümüzdeki koşuyu katlanışla koşalım. Gözlerimiz İmanımızın önderi ve bütünleyicisi İsa'ya baksın. O, önündeki sevinç için çarmıha katlandı. Haç utancını hiç önemsemedi. Şimdi Tanrı tahtının sağında oturmuştur. Bu nedenle günahlıların kendisine böylesi karşı çıkmalarına katlanan İsa'yı düşünün. Öyle ki canlarınız usanca düşmesin, kötümserliğe kapılmayasınız. Günaha karşı sürdürdüğünüz savaşta kanınızı akıtacak kadar direnmediniz. Size oğullarım diyen yüreklendirici Tanrı sözünü belki de unuttunuz. Oğlum, Rabbin sıkı düzenine aldırmazlık etme. Onun paylaması karşısında da kötümserliğe düşme. Çünkü Rab sevdiği kişiyi sıkı düzene sokar ve kabul ettiği her oğlu cezalandırır. Sıkı düzeni katlanışla karşılamanız gerekir. Tanrı sizi çocukları olarak görüyor. Hangi çocuğu baba sıkı düzene koymaz? Herkesin paylaştığı sıkı düzen size de uygulanmazsa evlat değil, soysuz kişiler olursunuz. Kaldı ki beden açısından bizi sıkı düzene sokan babalarımız vardı. Onlara saygı gösterdik. Ruhların babasına bağımlılık göstererek yaşam bulmamız bundan çok daha önemli sayılmaz mı? Babalarımız kendilerine doğru görünen yolda kısa bir süre için bizi sıkı düzene soktular. Ama Tanrı kendisine özgü kutsallığı paylaşmamızı amaçlayarak bu işi yararımıza uygular. Hiçbir sıkı düzen o anda sevindirici görünmez. Tersine üzücüdür. Ne var ki onunla eğitilenlerde sonradan doğruluğun esenlik ürününü yetiştirir. Öyleyse sarkık ellerinizle cansız dizlerinizi doğrultun, ayaklarınız için doğru yollar oluşturun. Öyle ki kötürüm olan parça eklemden çıkmasın, tersine sağlık bulsun. Bütün insanlarla barışı arayın ve kutsallığı amaçlayın. Bu olmaksızın hiç kimse Rabbi görmeyecektir. Bu ayetler İbraniler 12. bölümün ilk 14 ayetleridir. Şimdi tehlike işaretine geliyoruz 15. ayette. Bu tehlike işareti inkar etme tehlikesidir. 15. ayette şöyle diyor, dikkat edin. Kimse Tanrı kayrasına kavuşmaktan geride kalmasın. Hiçbir acılık kökü büyüyüp topluluğu tedirgin etmesin ve sayısız insan bu yüzden yozlaşmasın. Dikkat edin sözü değerli dinleyicilerimiz. Bir yere dikkat etme düşüncesini içeriyor. Dikkat edilecek yer neresidir? 2. ayette ne okumuştuk? Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. Şimdi kimse Tanrı'nın kayrasına kavuşmaktan yoksun kalmasın diyor. Bu sözün anlamı imandan dönmek değildir. Burada inançtan dönmekten, imandan dönmekten söz etmiyor. Sadece düşmekten söz ediyor. Yani inanlının gözlerini insanlarda değil Rab İsa'da tutması gerektir. Eğer gözlerini onda tutmazsa Tanrı'nın kayrasından yararlanmadığı bir yere gelebilir. Tanrı büyük bir kayra ya da lütuf kaynağıdır ve bu lütfu çocuklarına bol bol dökmeyi ister. Bunu yapmaya hazırdır ve bunu yapmaya gücü yeter. Mesih günahlarımızın cezasını ödedi ve Tanrı merhamet ve lütuf bakımından zengindir. Ve bunları bize vermeyi istiyor. Sorun birçoğumuzun Tanrı'nın kayrasını kendimize mal etmeyip ondan yararlanmayışımızdır. Ama gördüğünüz gibi burada gerçekten kendisi için Tanrı'ya yaklaşıp elde edebileceğiniz bir şeyden söz ediyoruz. Durumun yüceliği ve bu mektubun mesajı da budur. Bugün ona yaklaştınız mı dostum? Bugün ona geldiniz mi? Mesih inanlı dostum. Onunla konuştunuz mu? Evet, saygı dolu bir şekilde ama o sizin babanızmışçasına onunla gerçekten konuştunuz mu? Ona kendinizden söz edin. Kayraya ihtiyacınız olduğunu söyleyin. Hepimizin lütfa ya da kayraya ihtiyacı vardır ve lütuf bizim için vardır ama onu kendimize mal etmemiz gerekir. Ondan lütfu istememiz gerekir. Tanrı'nın lütfundan yoksun kalmayın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin. Bir inanlılar topluluğunda eleştiren çirkin bir inanlı düşünebileceğinizden çok daha fazla soruna yol açabilir. Tıpkı bir çürük elmanın kutudaki bütün elmaları bozacağı, mahvedeceği gibi. Yaşadığımız şeylere katlanabilmek için Tanrı'dan lütfunu istemeli, insanlara ya da durumlara karşı acılaşmamalıyız dostum. Esav gibi diyor 16. ayette, erdemsiz ya da ruhsallığa saygısız biri türemesin. Bu adam kendisinin olan ilk oğulluk hakkını bir öğün yemeğe karşılık sattı. Buradaki cinsel ahlaksızlık ruhsal anlamdadır. Tanrı'dan bedensel şeylere dönme tehlikesi vardır. Bu bedende olan her şey anlamına gelebilir. Esav çok şeyi kapsayan hem fiziksel hem de ruhsal alanda ilk oğulluk hakkını çok ucuza satmıştı. Eğer satmamış olsaydı Esav Mesih'e giden soy ağacında yer alacaktı ve İbrahim'in ailesinin kahini olacaktı ama bunları aldırmadı. Ruhsal bereketlerle ilgilenmiyordu o. Saygısızlık etmekten söz ettiğinde bu Esav'ın çok küfür ettiği anlamına gelmiyor. Böyle bir şeyden hiç söz etmiyor. Bu sözcüğün kökü önce ya da karşı anlamına gelen pro ve tapınak anlamına gelen fanum olmak üzere iki Latince kelimeye uzanıyor. Bu yüzden anlamı tapınağa ya da Tanrı'ya karşı olmaktır. Anlamı Esav'ın Tanrı yolunda yürümeyen biri olduğudur. Tanrı'yı anmak ya da onunla herhangi bir ilişki içine girmek için hiçbir gereksinim görmedi. Hatta bütün bunları bir tabak yemeye, çorbaya değişmeye razıydı. Ruhunu satan birçok insan olmuştur. Bazıları alkole, bazıları uyuşturucuya, bazıları sekse ve bazıları da üç kağıtçılığa satmışlardır. Tanrı çocuğu için Tanrı'ya ait şeylerden bedene ait şeylere dönme tehlikesi vardır. Mesih'le olan ilişkimizde ya ileri ya da geri gideriz. Aynı yerde kalamayız. Esav gibi erdemsiz ya da ruhsallığa saygısız biri türemesin, bu adam kendisinin olan ilk oğulluk hakkını bir öğün yemeye karşılık sattı. 17. ayet biliyorsunuz sonradan kutsanma mirasını almak isteyince geri çevrildi. Gözyaşları dökerek onu aramasına karşın yaptığı işten dönme olanağını bulamadı. Bu ayet kadar yanlış anlaşılmış olan çok az ayet vardır. Zavallı Esav'ın tövbe etmeyi istediğini ama Tanrı'nın onun tövbesini kabul etmediği izlenimini veriyor. Ancak yazar bundan çok farklı bir şey söylemekte. Esav ilk doğuş hakkını küçümsedi ve daha sonra bunun mirasla da ilgili bir şey olduğunu öğrendi. İshak'ın bütün oğullarından iki kat fazla miras alacaktı. Burada söylenmek istenen şey Esav'ın sadece fizikselle ilgilendiğidir. Gözyaşlarıyla yalvardığı halde derken epey gözyaşı döktüğünü anlatıyor. Yakalandığında ağlamaya başlayıp pişman olduğunu söyleyen bir hırsız gibiydi. Hırsız olduğuna pişman değildi. Yakalandığına pişmandı. Aynı şekilde Esav da Tanrı'ya dönmek istediği ve ruhsal bir şey istediği için değil, maddi bir şeyi kaybettiği için pişmandı. Aslında Esav Tanrı'ya karşıydı. 12. bölümün 18-21. ayetleri şöyle diyor. Yaklaştığınız dağ elle tutulur türden, ateşin kavurduğu, karanlığın bozduğu, zifir gibi siyah fırtınanın sardığı, boru sesinin duyulduğu, işitenlerin kendilerine başka bir söz söylenmemesini diledikleri göksel seslerle titreşen dağ değildir. Çünkü verilen buyruğa katlanamadılar. Dağa bir hayvan bile dokunsa taşa tutulacak. Gerçekten görünüm o denli ürkütücüydü ki Musa titriyorum dedi, korkuyorum. Yazar burada Sina Dağı'nda şeriatın ya da yasanın Musa'ya verilmesinden ve eski antlaşmadan söz ediyor. Kendilerine yazdığı kişiler Mesih'e iman etmiş İbranilerdi. Bu mektubu okurken bunu aklımızdan hiç çıkarmamalıyız. İlk imamlılar topluluğunda Pentekost günü kurtulan 3000 kişinin Yahudi olmayan uluslardan değil Yahudilerden olduğunu unutmamalıyız. Pavlos ve Barnabas ve diğer müjdeciler başka yerlere gitmeye başlayana dek o ilk yıllarda ilk inanlılar topluluğunun tamamı Yahudilerden oluşuyordu. Yeruşalim'de Mesih'e iman eden bu Yahudiler kendilerini büyük bir kayıp içerisinde buldular. Tapınağa gitmeye alışmışlardı. Musa'nın yasasının okunuşunu duymaya alışmışlardı. Ama şimdi yasadan ve tapınaktan uzak kalmışlardı. Artık bir sistemin parçası değildiler ve kendilerini dışlanmış hissediyorlardı. Sanıyorum yazar bundan ötürü kendilerine Sina Dağı'ndan farklı bir dağa geldiniz ve artık ona dönmeyi istemezsiniz diyor. Sina Dağı yasanın verildiği yerdi ve orada 3000 kişi ölmüştü. Ama Pentekost gününde 3000 kişi kurtulmuştu. Yasanın verilişinde ölüm vardı. Müjde Pentekost gününde vaaz edildiğinde yaşam verildi. Yasanın verilmesi hiç de hoş bir deneyim değildi. Gök gürültüsü, şimşek, deprem ve fırtına, alevler ve sesi gitgide yükselen boru sesi vardı. Dehşete düşürücü bir deneyimdi. Öyle ki halk Musa'ya bizimle sen konuş, dinleyelim ama Tanrı konuşmasın yoksa ölürüz dedi. Şimdi İbranilerin yazarı kendilerine o sisteme geri dönmek istemezsiniz. Bunların hepsini geride bıraktık diyor. İlk vaiz olduğum yıllarda topluluğumuzda çok hoş bir insan olan bir kadın vardı ama ben onun her zaman Pavlos'un evlerin içine sokulup günahla yüklü, çeşitli arzularla sürüklenen, her zaman öğrenen ama gerçeğin bilgisine bir türlü erişemeyen zayıf iradeli kadınlar dediğinde sözünü ettiği kadınlardan olduğunu düşünmüşümdür. Sosyal bakımdan takılan bir kadındı. Çok zengin bir ailedendi, kokteyl partilerine gidiyordu ve onların günahlarına katılıyordu ama hala kutsal kitap etütlerine gitmeyi istiyordu. Benim bulunduğum topluma geliyordu ama hiçbir zaman samimi içten bir kilise insanı olmadı. Ve epey bilgili bir kutsal kitap öğrencisiymiş gibi davranırdı. Bir gün yasa hakkında bir vaaz verdikten sonra bana, "Yasanın verilişi çok güzeldi değil mi?" dedi. Bu sevgili bayana, "Yasanın verilişi çok güzel değildir. Bence yasanın verilişi kutsal kitapta en korkutucu sahnelerden biridir. Ve bu yasanın kendilerini hiçbir zaman kurtaramayacağı bu insanlara söylenmişti. Tanrı onlara bir kurban getirebilecekleri bir kurban sistemi vermişti. Yasa onları kurtaramadığından küçük bir hayvanın ölmesi gerekiyordu. Yasa aslında onları suçladı dedim. Bu İbrani Mesih inanlıları değerli dinleyicilerimiz tapınağa gitmeye ve o törenleri yerine getirmeye alışmışlardı. Şimdi ise gidebilecekleri hiçbir şey yoktu. Törenler yoktu. Götürülecek kurbanlar yoktu. Bu yüzden yazar kendilerine gerçekten bir şeyler olduğunu söylüyor. 22. ayette hayır yaklaştığınız dağ Siyon dağı, diri Tanrı'nın kenti, göksel Yeruşalim, sayısız meleğin sevinçle kutlamaya katıldığı yerdir diyor. İbranilere hitap ettiğini hatırlayın. Siyon dağı Yeruşalim'de Davut'un yeriydi. Sarayı orada kurulmuştu ve kendisi de orada gömülmüştü. Siyon, Davut peygamberin en sevdiği yerdi. Yahudi inanlıların birçoğu hala Yeruşalim'deki bayrama gidiyorlardı ama zulüm başlamıştı ve Mesih inanlıları Yeruşalim'den kovulmuşlardı. Bunun üzerine onlara cennette bir Yeruşalimleri olduğu hakkında güvence veriyor. Siyon dağı, göksel şehir, diri Tanrı'nın sonsuz şehridir. Vahiy kitabı ona yeni Yeruşalim der. Size sokağın ismini ya da evin numarasını söyleyemem ama gelecekteki benim adresim odur. Adresim yeni Yeruşalim'dir. Her Mesih imanlısının adresi göksel yeni Yeruşalim'dir. Tanrı'nın lütfuyla geldiğimiz yer burasıdır dostum. Bizler Mesih'te Yahudilerin yasasının altında sahip olduklarından çok daha iyi bir şeye sahibiz. On binlerce meleğe, meleklerin hizmetinin inanlılar topluluğuyla bağlantılı olmadığını daha önceden söylemiştim. Ve bunda ısrar ediyorum. Ama bir gün yeni Yeruşalim'e, göksel Yeruşalim'e gideceğiz ve vahiy kitabı bizlere, Yuhanna'nın görüp bizlere anlattığı oradaki bir tapınma sahnesini gösterir. Elçi Yuhanna, orada büyük bir yaratılmış varlıklar topluluğu vardır. sayıları on binlerce, on binleri buluyor demişti. Sonra da etrafına bakıp, aa, oradaki kalabalığı görmemişim. İnsanların sayılabileceğinden çok daha kalabalık demişti. Onlar adları melekler olan Tanrı'nın yaratılmış varlıklarıdır. Ben hiç melek görmedim ama melekler hakkında sık sık düşünmüşümdür. Bir gün yeni Yeruşalim'e gideceğim ve kuzuya, o harika tapınmada size katılacağım ve bütün o yaratılmış varlıklar da orada olacaklar. Onlardan bazılarıyla konuşmayı isterdim. Onlarla konuşmayı istemez misiniz? Hiçbir zaman bu ayrıcalığa erişmedim. Bana bir rüya ya da görüm gördüklerini ya da bir meleğin kendileriyle konuştuğunu söyleyen birisi olursa onlara bir gece önce ne yediklerini sorarım. Bu meleğin varlığını açıklayabilir. Bugün bir melek görmediniz dostum. Gördüğünüzü düşünebilirsiniz ama görmediniz. Ama onların bulunduğu yere gideceğimiz zaman gelecektir. 23. ayet. Kutlama için toplananlara, göklerde adı yazılı ilk doğanların kilise topluluğuna, herkesin yargıcı olan Tanrı'ya ve yetkinliğe erdirilen doğru kişilerin ruhlarına yaklaştınız. Kutsal kitabın diğer yerlerinde ilk doğan Mesih'ten söz etse de burada etmemektedir. Yazar yeniden doğanlardan söz ediyor. Orada sadece onlar olacaktır. Bu ilk doğanların, İsa geldiğinde oraya alınacakların inanlılar topluluğu olduğudur. Adları göklerde yazılmış olanlar ve herkesin yargıcı olan Tanrı. Herkesin yargıcı olanın huzuruna çıktığımda orada benim günahlarımın cezasını zaten ödemiş olan biri olduğundan ve sicilimin temiz çıkacağından ötürü Tanrı'ya hamd ediyorum. Yetkinliğe erdirilmiş doğru kişilerin ruhlarına. Burada yetkin sizin düşündüğünüz anlamda bütün ya da kusursuz anlamına gelmiyor. Mesih şimdi dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusu olarak öldüğünden, kurtuluşları şimdi tamam kılınan eski antlaşma kutsallarından söz ediyor. İbraniler 12 ayet 24. Yeni antlaşmanın aracısı İsa'ya ve Habil'inkinden daha üstün şeyler bildiren serpilmiş kana yaklaştınız. İsa'ya sözü, o zaman İsa'nın huzuruna çıkarılacağız demektir. Yeni antlaşmanın aracısı. İsa yeni antlaşmanın aracısıdır. Bizlere Sina Dağı'ndan gök gürültüsüyle seslenmeyecektir. Burada olduğu zaman bile bir dağda oturdu ve kendi krallığının yasasını verdi. Bir gün onun huzuruna çıktığımızda ve onu yeni antlaşmanın aracısı olarak gördüğümüzde her şeyin çok daha tatlı olacağına inanıyorum. Habil'in kanından daha üstün bir anlam ifade eden serpmelik kana. Habil'in kanı öcünün alınması için bağırıyordu ama Mesih'in kanı kurtuluştan söz eder. İşte bu harika bir şeydir. Üçüncü ayette günahkarların bunca karşı koymasına katlanmış olanı düşünün sözlerini okuyoruz. Yazar bu İbrani Mesih inanlılarının gözlerini tapınaktan, kanlı bir kurbandan, bir törenden alıp Mesih'in kişiliğine yöneltmelerini istemektedir. Günümüzde bizler de gözlerimizi bir inanlılar topluluğundan, dinden, bir organizasyondan ve bir insandan almalıyız. Gözlerimiz yeryüzünde yaşayan hiçbir insanın üzerinde olmamalıdır. İsa'ya bakın, sadece ona bakın, onu düşünün, ona bakın. Bütün görkemi ve törenleriyle tapınak yok olmaktaydı ve yok edilecekti. Şimdi yeni bir düzenin altındaydılar. İsa'yı düşünün, İsa'ya bakın. Birisi bunun imanımızın basitliği olduğunu söylemişti ve bu konuda kendisine katılıyorum ama günümüzde kullanılan müjdeci yöntemlerde fazlasıyla basitleştirilme tehlikesi vardır. İman artı hiçbir şey. Eşittir kurtuluş. Çünkü bunun doğru olduğuna inanıyorum. Bunun altını yeniden çizeyim. İman artı hiçbir şey eşittir kurtuluş. Sadece iman kurtarabilir. Ancak günümüzde bir kolay inanma hastalığı bulunmaktadır. Birçok kişi kurtuluşu kolay bir matematik işlemine çevirmiştir. Eğer şuna, şuna ya da buna ve bir sürü soruya evet diyebilirseniz o zaman Mesih inanlısısınız. Bu tür bir yaklaşım kutsal ruhun işine ve insanların günahlı olduklarının bilincine varmalarına hiçbir yer vermez. Sadece kafa sallayarak aynı görüşte olduğunu belirtmek İsa ile şöyle bir tanışmak anlamına gelir. Yeniden doğmuş olunduğu anlamına gelmez. Yaşamını Mesih'e ada sözü günümüzde çok fazla kullanılan bir sözdür. Mesih'e ne tür bir yaşam adayacaksınız? Sorayım size. Mesih'e bir günahkar olarak geliyorsanız hiçbir yaşamınız yoktur. Günahlarınızda ölüsünüz. Sizde yaşam olsun diye geldim diyen Rabisa'dır. Siz bir hayatı adamıyorsunuz ama o kendi hayatını sizin için adamış ve sizin için ölmüştür. Siz günahlarınızda ölüsünüz ve İsa Mesih size yaşam sunuyor. Bense insanlara yaşam hem de bol yaşama sahip olsunlar diye geldim dedi İsa Mesih. Ayrıca insanların kalbini İsa'ya ver dediklerini duyuyoruz. Dostum, şimdi işin derinine inersek İsa'nın o kirli ihtiyar kalbi istediğini mi sanıyorsunuz? İsa'nın insan yüreğinden çıkan şeyleri listelediği ayeti okuyun madde 15. bölümde. Bunlar benim düşünebildiğim en kirli şeylerdir. Yani bizim yüreğimizden çıkan şeyler. İsa sizden kendisine kalbinizi vermenizi istemez. Ben size yeni bir yürek, yeni bir yaşam vermek istiyorum diyor İsa Mesih. Günümüzde bizlerin günah işlediğimizde bunu hissetmemiz ve günahkar olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Kurtuluşu çok eğlenceli bir iş haline getirdik. Günümüzde bir müjdecilik kampanyası fazlasıyla mükemmel, fazlasıyla tatlıdır. İnsanların günahlı olduklarının bilincine varmış bir şekilde ağlayarak geldiklerini görmüyorum.